Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo 2'de Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Cafer Şamlı. Bu bölümde Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden Doçent Doktor Osman Necat Akfırat hocamız bizlerle birlikte. Osman hocamızla beraber YKS süreci hakkında konuşuyor olacağız. Üniversite hayali kuran tüm öğrencilerin stresle beklediği yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçları dün açıklandı. Düzenli olarak çalışıp istediği puan alan öğrencilerin yanı sıra hayal kırıklıklarına uğrayarak istediği puanın altında kalan öğrenciler için stresli bir süreç başlıyor. Bu zorlu dönemi atlatmak için yapılması gereken şeyleri hem öğrencileri hem de aileleri için konuşmak üzere Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden Doçent Doktor Osman Necat Akfırat hocamız bizlerle birlikte. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Çok teşekkürler. Öncelikle nazik davetiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten şimdi kritik bir zaman dilimi. Bu konuşacağımız konular umarım faydalı olur.
Daha yeni YKS açıklandı hocam. Normalde bugün planlanıyordu aslında ama dün sabah bir anda yani öğrenciler kalktı. Tabii bizim için geçen seneden kalan bir süreç ama Evet. Bir anda YKS açıklandı dendi. Hocam yayınımıza geçmeden önce tam sorularımıza başlamadan önce kendinizi birazcık dinleyenlerimize bahsedebilir misiniz?
Tabii. Doçent Doktor Osman Necat Akfırat ben. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı'nda öğretim üyesiyim. Ben genellikle çalışmalarımda daha çok çocukların, gençlerin, yetişkinlerin psikolojik sağlıklarıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Eğitim ortamlarında yaşanan sorunlar, insanların güçlüklerle nasıl baş edebilecekleriyle ilgili çalışmalar başta çalışma alanlarım içerisinde. Yaklaşık 12 yıldır Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayının başında dediğimiz gibi dün YKS sonuçları açıklandı. Aday sonuç belgelerini nasıl okumalı? Puan mı, başarı sıralaması mı daha önemli?
Şimdi sonuç belgesi ilk açıldığında öğrencinin karşısına birçok sayı, rakam çıkıyor. Burada bildiğiniz gibi işte EA, eşit ağırlık, sayısal, sözel, yabancı dil puanları gibi puanlar var. Bunlar ham puanlar, orta öğretim başarı puanının eklenmediği puanlar. Öncelikle şuna bakmak lazım, yerleştirme puanlarına bakmak lazım. Bu yerleştirme puanını anlamak için de öncelikle işte iki tane şey var orada. Orta öğretim başarı puanının eklendiği Y eşit ağırlık, yerleştirme eşit ağırlık, yerleştirme sözel, yerleştirme sayısal gibi. Öncelikle buna bakmak lazım. Yani şimdi puan mı, başarı sırası mı denildiğinde öncelikle başarı sırasını tercih etmek lazım. Yerleştirme başarı sırası önemli bir şey. Nedir bu yerleştirme başarı sırası? Geçen yılki yerleşen öğrencinin hangi sıralamada olduğunu gösteren bir şeydir. Ancak şunu göz ardı etmemek lazım. Bunlar kesin rakamlar değil. Bize fikir verecek şeyler bunlar. Sadece buna bakarak karar veremeyiz. Ama bu bize fikir verecek. Bu bir sıralama. Zira bu sene bu yerleştirme başarı sıralaması değişebilir. Bazı programlar kapanıyor. Bazı programların kontenjanları artıyor veya azalıyor. Dolayısıyla bu başarı sırası tek başına temel bir etken değil ama bize esas fikir verecek, yani tercih yaparken karar vereceğimiz şey başarı sırası diyebiliriz.
Hocam peki bu sonuçların açıklandığı ilk bir gün, iki gün içerisinde öğrenciler ve aileler neler yapmalı, nelerden özellikle kaçınmalı?
Şimdi sonuçlar açıklandığı ilk saatler duyguların en yoğun yaşandığı zaman dilimi. Beklediğinden iyi sonuç alan adaylar olabilir. Hayal kırıklığına uğrayan adaylar da olabilir. Bunların hepsi çok doğal duygular. Bu nedenle ilk 24-48 saatte hemen büyük kararlar vermemek gerekir. O günün temel amacı tercih listesini bitirmek değil, önce sonucu anlamak, sonra biraz sakinleşmek. Bu çok önemli hakikaten.
Çok fazla aslında direktmen bir strese girilmemesi lazım hocam.
Yani strese hani heyecanlanıyor olmak gayet normal.
Ne çok fazla ama, abartmak ne de çok fazla şey.
Evet, acele etmeyelim. Gerek. Önce bir sindirmek lazım. Nedir bu puan? Mümkünse sonuç sakin bir ortamda değerlendirmek lazım. Sonuç belli olur olmaz işte akrabaları aramak, aile grubunda paylaşmak ya da medyada ilan etmek bu zorunlu değil. Sonuç her şeyden önce gencin kişisel bilgisidir. Yani mahrem bir bilgidir aslında. Bunun için acele etmemek lazım. Şimdi beklenenden düşük bir sonuç geldiğinde aileler açısından da bu bir hayal kırıklığı olarak karşımıza çıkabiliyor. Hemen neden aramaya başlamamak gerekiyor. Mesela şöyle şeyler duyabiliriz. Zaten yeterince çalışmadın, telefonu bırakmadın, bu kadar para harcadık, bu dershaneye senin için bir sürü para verdik falan. Seneye mecburen tekrar hazırlanacaksın gibi. Bunlar sonucu değiştirmiyor. Bu lafları etmek için acele etmemek lazım. Sadece gencin üzüntüsünü, suçluluğunu artıran şeyler. Beklenenden iyi bir sonuç geldiyse de hemen bu puan boşa gitmesin, en yüksek puanlı yeri yazalım denmemeli. Yüksek sıralama gencin istemediği bir mesleği seçmesine neden olabilir. Peki ne yapılabilir ilk günlerde? Sonuç belgesi sakin sakin incelensin. Gence nasıl hissettiği sorulabilir. Bu önemli. Yani duyguları anlamak burada çok önemli. Güvenilir bilgi kaynakları belirlenebilir. Birkaç gün içinde sonuçlar yerleştirmeyle ilgili kararlarla ilgili onu daha sonraya bırakmak daha işlevsel olabilir. Zira sıcağı sıcağına bunu yapmamak lazım. Bazen iyi niyetli aileler üzülme işte burada üzülecek ne var falan gibi şeyler de söylüyor. Bu üzücü bir şey hakikaten beklediğinden düşük bir puan aldığını düşünüyorsa üzülmesine de fırsat vermek lazım. Bunun yerine yani bunun senin için önemli olduğunu biliyorum. İstediğin sonucu almadığın için üzülmeni anlayabiliyorum gibi daha kabul edici cümleler kurmak çocuklar için gençler için daha faydalı olabilir hakikaten.
Hocam yaklaşık yani özellikle lise 2 ve 3'ten sonra böyle ailelerde şey baskısı başlıyor işte artık hani boş ver hayatı yaşamayı eğlenmeye şey YKS'ye çalış işte lise 4'e geçeceksin sınava çalış diye ve hani öğrenciler en çok ailesinden baskı görüyor. Bu baskı gittikçe artıyor özellikle bir de tercihler şey sonuçlar açıklandıktan sonra istenilen sonuç alınmadıktan sonra hani baskı daha da bir fazla artıyor. Bu süreçte aileler nasıl bir yol izlemeli? Öğrencilerini hem işte kendi çocuklarını nasıl baskı altında bırakmamaları gerekiyor?
Şimdi aile baskısının altında çoğu zaman kaygı ve iyi niyet var. Anne babalar çocuklarının geleceğinden endişe ediyor. İyi bir meslek sahibi olsun, ekonomik sıkıntı yaşamasın, güvende olsun istiyorlar. Ama iyi niyetli olmak kullanılan her yöntemin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ailenin ilk görevi sonucu sorgulamak değil, çocukla arasındaki güveni korumak. Genç şunu hissedebilmeli. İstediğim sonucu alamadım ama ailemin gözündeki değerim azalmadı. Yani bunu bir sadece yaşamdaki çok kritik bir kırılma noktası olarak ele almamak lazım. Nihayetinde evet bir kariyer kararı için önemli bir dönemeç bu. Ama hayatın hepsi buna bağlı değil. Dolayısıyla bu baskının işe yarayıp yaramadığını da kontrol etmek gerekiyor. Yani genellikle bu tür baskılar çok da işe yaramıyor. Mutsuz ediyor genci. Buradaki niyet önemli. İhtiyacı iyi belirlemek lazım. Nasıl böyle oldu diye sormak yerine işte daha çok duyguya önem veririm. Yani bunu sonucu gördüğünde ne hissettin? Bunda üzülecek ne var yerine? Hedefine ulaşamadığın için üzgün olduğunu görüyorum denilebilir. Yani senin istediğini önemsiyoruz. Bizim de ekonomik olarak karşılayabileceğimiz koşullar bunlar. Bu koşullar içinde seçenekler nelerdir diye daha oturup sakince bu kararı vermek lazım. Zira dışsal baskılar insanı harekete geçirmiyor maalesef. İhtiyacın ne olduğunu anlamak lazım ve bu ihtiyaca göre de karar vermek lazım. Yani bu sonuç senin bütün potansiyelini göstermiyor. Şu anda üzgün olduğunu görüyorum gibi yanıtlar vermek daha işlevsel olabilir. Zira ailenin kendisi de üzülmüş olabilir. Yani bu duygusal olarak çocuklarının geleceği için buna yatırım yapıyor zira. Zihinsel de yatırım yapıyor. Yani bu sadece ekonomik yatırımdan söz etmiyorum. Biz senden daha fazla üzüldük dendiğinde de bu mantıklı değil. Hem gencin üzüntüsünü birazcık daha arttıran hem de daha fazla sırtına yük yükleyen bir şey haline dönüşüyor maalesef. Özetle şöyle toparlayalım. Yani bu ailenin yaptığı baskı kaynağı iyi niyetli ve çocuğun lehineymiş gibi görünmekle birlikte baskı yapmak bireylerin gelişimi için işlevsel değil, ihtiyacı belirleyip bu ihtiyaca göre birlikte yol kat etmek lazım. Yani sınav sonucu nihayet, başlangıçta bunu iyi yapılandırmak lazım. Sen ne istiyorsun? İstediğin programa devam ettin mi? Edebilecek için neler yapabilirsin gibi sorulara gencin daha erkenden cevap vermesi gerekiyor. Sınav sonucu değiştirebileceğimiz bir şey değil. Bunu daha sakin ve soğukkanlı karşılamak lazım.
Hocam, bir önceki sorularda da bir söz etmiştiniz, işte akrabaları hemen o işte akraba gruplarına bir fotoğraf atılır, işte puanı hemen sorulur diğer işte kuzenlerin falan. Ailenin yanı sıra hani akrabalarda da kıyaslama çok fazla oluyor. Özellikle aynı dönemde bir kuzenle beraber aynı sınava girdiysen hemen işte senin oğlan ne yapmış, benim kız şunu yapmış diye bir kıyaslanıyor. Öğrenciler sizce bu süreci nasıl atlatabilir?
Şimdi öncelikle kıyaslama çok yaygın olabilir. Bu biraz kültürel de bir şey. Refere ediyor. İnsanlar yine erken sonuçlara varıyor. Yani çocuklarının başarısı ebeveynler açısından sanki kendi ebeveynlik başarısı gibi algılanabiliyor. Dolayısıyla bu kıyas yapma meselesi daha yaygın bir şey. Ama bu zorunlu değil. Aileler isterse bu karşılaştırmaları, kıyaslamaları engelleyebilirler. İki genç aynı anda sınava girmiş olabilir ama aynı koşullarda büyümemiştir. Hedefleri, okulları, çalışma ortamları, aile koşulları, ilgileri, yetenekleri farklı olabilir. Bu nedenle yalnızca sınav sırasına bakarak iki genci karşılaştırmamak gerekiyor. İşte kaçıncı oldun, nereye kazanıyorsun, kuzenin senden daha iyi yapmış gibi sorular sorulabiliyor maalesef. Genç bunun uzun açıklamalar yapmak yerine sonucumu ailemle değerlendiriyorum, henüz karar vermedim, karşılaştırılmak bana iyi gelmiyor gibi. Bunlar kabalık değil, sınır koyma. Dolayısıyla ailelerin de burada genci koruması gerekir. Çocuğun sonucu onun izni olmadan aile grubunda paylaşılmamalı. Her akrabaya tek tek anlatılmamalı. Sosyal medyada bu dönemde çok zorlayıcı olabilir. Sosyal medyada genellikle daha başarı düzeyi yüksek olanlar paylaşım yapıyor. Dolayısıyla genç sosyal medyaya baktığında aslında sınava milyonlarca kişi giriyor. Fakat sosyal medyada gördükleri hep başarılı olanlar. Allah'ım, herkes başarılı olmuş, ben başarılı olamadım gibi bir sonuca ulaşabilir. Bu nedenle azıcık sosyal medyadan da uzak durmak işlevsel olabilir. Kendisine şu soruları sorabilir gençler. Ben nasıl bir eğitim istiyorum? Benim için gerçekçi seçenekler neler? Bundan sonra kontrol edebileceğim şeyler neler? Kendi koşullarıma göre en doğru adım ne olabilir? Ya bir kuzenin ya da arkadaşın başarılı olması başka bir gencin başarısız olduğu anlamına gelmez. Başarı biri alınca diğerine kalmayan bir şey değildir. Zira başarı değiştirilebilir bir şeydir hakikaten.
Hocam, öğrenciler bu tercih döneminde eğer ki aileleriyle zıt bir duruma düşerlerse, ki genelde baktığımızda aileler daha çok işte öğretmen olsun, avukat, doktor olsun gibi meslekler hayal kuruyor kendi çocukları üzerinde. Ancak işte bizim gibi farklı bölümlerde okuyan öğrenciler de var. Bu zıt düşmelerde nasıl orta bir yol bulunabilir?
Şimdi öncelikle çatışmanın neden çıktığını anlamak gerekiyor. Yani bu zıtlık bir çatışmaya dönüşüyor genellikle. Çünkü bazen aile ve genç uzun uzun tartışıyor ama aslında farklı şeylerden söz ediyorlar. Aile bölüm konusunda mı kaygılı, başka bir şehre gitmesini mi istemiyor, ekonomik koşulları mı düşünüyor, iş imkanlarından mı endişe ediyor, yoksa gencin tek başına yaşamaya hazır olmadığını mı düşünüyor? genç de gerçekten o bölümü mü istiyor, yoksa daha çok o şehirde yaşamak mı istiyor, bunları ayırmak gerekiyor. Şimdi ben 3 aşamalı bir konuşma öneriyorum. İlk aşamada taraflar birbirini dinlemeli. Hemen karar vermemeye çalışmamalı. Yani bu zıt durumdan kaynaklanan çatışmanın nedenini birbirlerini dinleyerek anlayabilir. Genç neden o bölümü istediğini anlatmalı. Ama sadece bunu ben bunu istiyorum dememeli. Şunlara cevap verebilmeli. Bu bölümün hangi yönü bana uygun? Ders programını inceledim mi? Bu meslekte çalışan insanların ne yaptığını biliyor muyum? Bu gerçekten benim istediğim mi, yoksa çevrenin etkisi mi? Zira küçümsenmeyecek derecede bu çevrenin bu konuda etkisi olduğunu biliyoruz. Aile de bu bölümün geleceği yok gibi genel bir cümle yerine somut olarak neden kaygılandığını anlamalı. İkinci aşama bilgi toplama aşaması. Bu bölümün ders programına bakılabilir. Eğitim dili nedir? Staj imkanı var mı? Mezunlar nerelerde çalışıyor? Şehirde barınma ve yaşam koşulları nasıl? Üniversitenin imkanları neler? Mümkünse o bölümde okuyan birileriyle veya mezunlarla konuşulabilir. Ama şuna dikkat, sadece bir kişinin görüşüne bakarak karar vermemek lazım.
Hem eleştiri hem de iyi yönlerini aslında görmek, bilmek lazım.
Derinlemesine bir bilgi sahibi olması gerekiyor aslında. İşte her seçenek de şöyle değerlendirilmeli. Bu seçenek gencin ilgisine uygun mu? Bunun altını çizelim. Yeteneklerine uygun mu? Zira bizim yerleştirme sistemimizde bazen erken karar verildiği için, bu ilgi ve yetenek dikkate alınmadığı için insanlar üniversiteye yerleşiyor ama geldikten sonra diyor ki burası bana ait bir yer değil. Ben buraya ait değilim. Ben gerçekten burayı istiyor muyum? Kafam karışık diye biraz soruyor.
İşten zira, geçtikten sonra.
Evet, geç. Aslında bu daha önce karar verilebilir şeyler. İşte bu bilgi toplama aşamasında bunlara bakılabilir. Yani bu gerçekten ben burayı istiyor muyum? Benim ilgilerim uygun mu? Yeteneklerim uygun mu? Eğitim programı güçlü mü? Şehir ve yaşam koşulları uygun mu? Ekonomik olarak sürdürülebilir mi? Mezuniyet sonrasında farklı yollar açıyor mu? Genç gerçekten bu bölümü okumak istiyor mu? Aile evet önemli bir danışma kaynağıdır ama son kararı tek başına veren bir makam değildir. Genç de hayat benim, ben kimseyi dinlemem dememeli. Bağımsız karar vermek herkesi dışlamak anlamına gelmez. Bilgileri toplamak, seçenekleri düşünmek ve kararın sonuçlarını kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla daha rasyonel akılla değerlendirmek gerekir.
Hocam peki ya bu öğrenciler özellikle işte gene son sınava son aylar kaldığı zamanlarda mezuna kalmak mı yoksa puanın yettiği bir yeri yazmak mı daha mantıklı iklimine çok fazla kez düşebiliyorlar. Peki ya bu dönemde öğrenci psikolojisi nasıl olmalı? Hangisine neden karar vermeli?
Şimdi öncelikle şu mezuna kalmak ifadesi gençte sanki başarısız olmuş gibi bir duygu oluşturabiliyor. Bu kavramı kullanmamayı tercih ediyorum ben. Bunun yerine bir yıl daha hazırlanmak ya da yeniden sınava hazırlanmak demeyi daha doğru buluyorum. Zira mezuna kalmak sanki bir başarısızlık referansıymış gibi algılanıyor. Şimdi bu sorunun herkes için tek bir cevabı yok. Bir yıl daha hazırlanmak bazı gençler için çok doğru bir karar olabilir. Bazıları içinse affedersiniz aynı sorunları bir yıl daha yaşamak anlamına gelebilir. Karar sadece bir yıl daha kaybetmeyeyim diye verilmemeli. Aynı şekilde bu sonuçta hiçbir yere gitmem diye de aceleyle karar verilmemeli. Şu soruyu sorması lazım gencin kendisine. Benim gerçekten istediğim açık bir bölüm ya da meslek var mı? Yani aslında kendi kararını, tercihini belirgin hale getirdiğinde zorluklarla baş etmek daha kolay olacak. Yani benim istediğim bir program var. Ben şu programda öğrenim görmeyi hayal ediyorum. Bunu çok istiyorum. Dolayısıyla buna karar verebilirse bu hazırlık daha sürdürülebilir olabilir. Daha yüksek puan almak istiyorum demek yeterli değil. Hangi bölümün istendiği ve neden istendiği belli olmalı. Şu anki sıralamamla hedefim arasındaki fark gerçekçi mi? İkinci soru bu. Şimdi mevcut sıralamasıyla gerçekten istediği program arasında bir fark var mı? Buradaki fark gerçekçi mi? Elbette sıralama yükseltilebilir ama bunun sadece istemekle olmayacağını bilmek gerekir. Mevcut durum, eksiler, çalışma koşulları gerçekçi biçimde değerlendirilmeli. Üçüncü olarak öğrenci bu yılki sonucun nedenlerini anlayabiliyor mu? Gerçekten düzenli çalıştı mı? Çalışma yöntemi doğru muydu? Konu eksiği mi vardı? Sınav kaygısı mı yaşadı? Zamanını mı yetiştiremedi? Sağlık ya da aile sorunları mı oldu? Motivasyonu neden düştü? Bunlar doğru belirlenmezse aynı çalışma düzenini bir yıl daha sürdürmek benzer bir sonuç doğurabilir. Dördüncü soru şu. Yeni yılda bir sonraki yıl sınava girmeye karar verdiğinde neyi farklı yapacağım? Daha çok çalışacağım tek başına bir plan değil maalesef. Çalışma saatleri nasıl olacak? Eksik derslere nasıl ağırlık verilecek? Deneme sonuçları nasıl analiz edilecek? Telefon ve sosyal medya kullanımı nasıl olacak? Gerekirse destek alınacak mı? Yani bir sonuç bekleniyorsa çalışma sürecinde bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
Geçmişi ve geleceği çok iyi analiz etmesi
kesinlikle
gerekiyor.
Yani bir de işin psikolojik tarafı var. Arkadaşlarım üniversiteye başlayacak olması, akrabaların soruları ya yine olmazsa düşüncesi genci zorlayabilir. Ben bir yıl boyunca düzenimi sürdürebilir miyim? Motivasyonum düştüğünde yeniden toparlanabilir miyim? Ailem bana destek olacak mı yoksa sürekli baskı mı yapacak? Sosyal hayatımı tamamen kapatmadan dengeli çalışabilir miyim? Gerektiğinde yardım isteyebilir miyim? Sorularını kendisine sorması gerekiyor. Mevcut seçenekleri de gerçekten araştırmak gerekiyor. Bazen genç yalnızca birkaç bölümü bildiği için ya o bölüm ya da hiçbir şey diye düşünüyor. Oysa sıralamasına uygun, ilgisini çekebilecek başka bölümler olabilir. Zira bu da çok önemli. Bunun için verimli kaynaklar var. İşte ilk başta bu YÖK Atlas denen bir şey var. Mesela oralardan bakılabilir. Ayrıca artık her yerde bütün üniversiteler tanıtımlar yapıyor. Bizim üniversitemizde yapacak 26'sından itibaren. Gelip buralarda o programlar hakkında bilgi böyle ilk kaynaktan ulaşılabilir şeyler. Hani tercih yapmak zorunda değil. Gelip oradaki genellikle oralarda programlarda görev yapan akademisyenler oluyor. Gidip onlarla konuşulabilir. Ayrıntılı herkesle bu konuda konuşmaya açık, talep edildiğinde derinlemesine bilgi alınabilir.
Üniversiteler artık öyle tanımak eskisi kadar zor değil hocam. Her şekilde bir şekilde tanınıp hani iyice araştırıldığı zaman en iyi yere gidebiliyor aslında öğrenci.
Kesinlikle. Yani bu bilgi kaynağı aslında var. Her yerde ulaşılabilir durumda. Ancak bu kendisine uygun programı, ilgisine, yeteneğine ve gerçekten istediği programı seçme konusunda kendisine bakma becerisini de geliştirmesi gerekiyor genç.
Hocam bu günümüzde üniversite ve başarı kavramı çok fazla değişti. Aileler ve gençler geleceği planlarken vizyoner olarak neleri göz önüne almalı?
Şimdi eskiden üniversite diploması çoğu zaman doğrudan bir meslek iş güvencesi anlamına geliyordu. Bugün diploma hala çok önemli ama tek başına yeterli değil. Artık sadece hangi bölümün puanı yüksek ya da hangi meslek şu anda popüler diye bakmamak gerekiyor. Bugün popüler olan belki yarın bambaşka, zira bunun örneklerini de görüyoruz. Bazı meslekler ortadan kalkmayabilir ama o mesleklerin nasıl yapıldığı değişebilir. Kullanılan teknoloji değişebilir, çalışanlardan beklenen beceriler değişebilir. Ben gençlerin, ailelerin üç şeye birlikte bakmasını öneriyorum. Birincisi, bölüm gençle uyumlu mu? Gencin ilgileri neler? Hangi alanlarda daha yetenekli? Nasıl bir hayat istiyor? İnsanlarla mı çalışmak istiyor? Verilerle mi çalışmak istiyor? Teknolojiyle mi, tasarımla mı? Onun için gelir mi daha önemli? Güvence mi? Yaratıcılık mı? Topluma katkı mı? Sadece bir derste başarılı olmak o dersle ilgili bütün mesleklerin kişiye uygun olduğu anlamına gelmez. Yani örneğin İşte lisede çoğu zaman böyle kararlar da verilirdi. İşte bu matematiği, fiziği falan çok iyi. İlla sayısala gidecek. Ama tek başına matematik, fizik biliyor olmak bütün o sayısal puanlarının aynı şekilde olacağı anlamına gelmiyor. Bunu iyi ayırt etmek lazım. İkinci olarak eğitim programının niteliğine bakmak gerekiyor. Aynı isimdeki bölüm farklı üniversitelerde çok farklı eğitimler veriyor olabilir. Ders programları güncel mi? Uygulama ve staj var mı? Öğrenciler proje yapabiliyor mu? Yabancı dil geliştirme imkanı var mı? Farklı alanlardan ders alınabiliyor mu? Üniversitenin bulunduğu şehirde yaşamak mümkün mü? Üniversitenin adı önemli olabilir ama öğrencinin oradaki imkanları nasıl kullanacağı da en az onun kadar önemli. Üçüncü olarak da gelecekte farklı alanlarda kullanılabilecek beceriler düşünülmeli. Bugün alan bilgisinin yanında artık şunlar da önemli. Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim kurma, dijital beceriler, yapay zekayı bilinçli ve etik kullanma, yeni durumlara uyum sağlama gibi beceriler önemli. Aileler sadece iş garantisi verdiği düşünülen bölümlere yönelmemeli. Bugün hiçbir bölüm ömür boyu kesin iş garantisi vermiyor.
Hocam yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelmiş durumdayız. Son olarak sınav sonuçlarını öğrenmiş öğrencilere ve ailelerine söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesajlar var mıdır? Ve dediğiniz gibi bu pazar gününden sonra bizim de aday tanıtım günlerimiz olacak. Söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa alabiliriz.
Şimdi gençlere öncelikle şunu söylemek isterim. Sonucunuz beklediğinizden yüksek de olabilir, düşük de olabilir. Ama bu sonuç sizin bütün kimliğinizi anlatmıyor. Bu belge belirli bir sınavdaki performansınız hakkında bilgi veriyor. Zekanız, karakteriniz, insan olarak değeriniz, kuracağınız ilişkiler ve gelecekte yapabilecekleriniz hakkında kesin bir hüküm vermiyor. İstediğiniz sonucu alamadıysanız üzülmeniz çok doğal. Fakat bugün yaşadığınız hayal kırıklığıyla bütün geleceğiniz hakkında karar vermeyin. Kendinize biraz zaman verin, seçenekleri araştırın, güvendiğiniz insanlarla konuşun. Kararınızı akraba baskısıyla, utançla ya da başkalarıyla kıyaslayarak vermeyin. İyi bir sonuç aldıysanız da sadece puanınız yüksek diye istemediğiniz bir bölümü seçmek zorunda olmadığınızı bilin. Bu çok önemli. Yani puanım yüksek, ben illa işte istemediği daha yüksek bir programı tercih etmemek lazım. Ailelere de şunu söylemek isterim. Yani çocuğunuz belki birkaç yıl sonra sınavda kaçıncı olduğunu tam olarak hatırlamayabilir. Ama sonucu size söylediğinde yüzünüzde gördüğü ifadeyi ve söylediğiniz ilk cümleyi hatırlayabilir, unutmayacaktır. Bu nedenle buna dikkat etmek lazım. Yani bir sınav sonucu hayatın bütünü değil, yaşam yolculuğundaki bir kavşaktır. Kavşaklarda bazen yönümüz değişir ama yol sona ermez diyelim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. YKS bu tercih sürecindeki öğrencilere gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. İzninizle kapanışı yapıyorum.
Çok teşekkürler. Ben de şimdiden herkese başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de geleceğini inşa etmeye can taşıyan tüm herkese şimdiden başarılar diliyor. Yollarının da şansların da açık olmasını temenni ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo 2 frekansından yayınladığımız Güne Bakış programındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. Sizlere günün hava durumu ve ekonomi açılış değerleriyle veda ediyoruz. 23 Temmuz Perşembe günü günün öne çıkan gelişmelerini yerel ve ulusal gazete manşetlerine nasıl yansıdığını aktarmak, Türkiye ve dünya gündemine dair en güncel haberleri sizlerle paylaşmak üzere tekrardan mikrofonda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın, Radyo 2'de kalın.
Güne Bakış sona erdi.